Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber iPhone 13'ü inceleyeceğiz. 13 Pro Max'i incelemiştik sitemizde ve kanalımızda incelemesi bulunuyor. Şimdi sıra geldi aslında birçoğumuzun alacağı iPhone'a. iPhone 13'e. Lafı uzattım, incelemeye geçelim.
Kutu servisten dönen telefon kutuları gibi incecik, üzerlerinde jelatin de yok. Geri dönüştürülebilirlik konusunu her fırsatta vurgulayan, pratiğe de döken bir marka Apple. İçinde telefon var, Type C'den Lightning'e kablo var, adaptör yok. iPad'lerde geçti ama iPhone'larda Type C'ye geçmeme inadı sürüyor. Keskin kenarlı tasarım bence daha şık. Daha pratik mi peki? Hayır, eldeki konforu daha geride. Pro Max kadar ağır olmadığı için eli kesmiyor belki ama durum bu. Uygun bir kılıf kullanırsak ne olur peki? Sorun hemen hemen çözülür. 13'lerin renkleri daha canlı, daha cıvıl cıvıl, Pro'lar ise daha mat.
iPhone 12 ve 13 arasındaki en büyük görsel farklardan biri de neydi? Kameraların yerleri. Arkadaşlar biz bunu ilk başta şöyle değerlendirdik. Yani Apple istiyor ki iPhone 13 alan birisinin iPhone 13 aldığı 12'ye kıyasla belli olsun. Yani bu bir gösterme çabasıydı diye düşündük. Lakin orada şöyle bir mesele varmış. Hani çok şakası yapıldı, çok mizahi paylaşımlar yapıldı. Günahını aldık. Neden? iPhone 13'te 12 Pro Max'teki sensörlerin aynısı var arkadaşlar. Oradaki kamera kurulumunu hatırlıyor musunuz? Onun amacı da şu. Sensörleri bu kamera adacığına sığdırmak. Yani bu sadece bir görsel çaba, kandırmaca değil. O yüzden Apple'ın biraz günahını aldık dediğim gibi.
174 gram ve 7.7 mm'lik iPhone 13 yine 7.7 mm'lik ama 240 gram Pro Max ile karşılaştırılınca gerçekten tüy gibi kalıyor. Rakibi diyebileceğim Samsung Galaxy S21 169 gram ve 7.9 mm. İkisi de ikinci eli çoğu zaman gerektirmeyen, tek elle rahatlıkla %70'ine hakim olabileceğiniz boyuttalar. Çentik küçüldü lakin Face ID kendinden bir şey kaybetmedi. Telefon masada diyelim, yüzünüzü biraz çevirseniz kilit açılıyor. Lazer bazlı olduğu için gece sorunsuz çalışıyor zaten. Gözlükle çalışır mı? Çalışır arkadaşlar. Maske varsa Apple Watch ile açabiliyorsunuz. Face ID güvenli ve zahmetsiz bir güvenlik önlemi alışkanlık haline geliyor. Ekran kasa oranı %86, %87.4'lük Pro Max ile gözle görülür bir fark yok diyebilirim. Ben sadece oleofobik kaplamalı iPhone 11'imi bir ayda çizmiştim. Seramik camlı 13 Pro Max, 13 ve 13 mini kullanıyorum bir ay oldu. Tertemiz kalmayı başardılar. Sanırım bu sefer gerçekten çizilmeye karşı dayanıklı oldular. Güç butonu, ses ayarları sağda, dönütü iyi, tok hissiyatlı butonlar bunlar. Sim yuvası solda, stereo hoparlörün teki ve Lightning aşağıda. Sessize alma sürgüsü Android telefonlarda nadir gördüğümüz bir şey, toplantıdan toplantıya koşana, sürekli mekan değiştirene kesinlikle yaradığını düşünüyorum ben. Arkası parlak cam olduğundan Pro'daki buzlu camvari yüzeye göre daha fazla parmak izi tutuyor. Bir avantajı ise şu, Pro'ya göre ele daha iyi tutunuyor, düşürme ihtimalinizi azaltabilir. Kılıf kullanırsanız iş değişiyor zaten. MagSafe ile orijinal ve yan sanayi diyebileceğimiz kılıfları görüyorsunuz. Kalite düşük, kalıp hatası var, kadife düzgün yapıştırılmamış gibi gibi belirgin hatalar var. Lakin biri 500 lira, biri 150 lira. Fiyatı sabaha kadar tartışırız ama kalite ise kalite orijinalde. 6.1 inç, Super Retina, XDR, OLED, 60 Hz ekran. Pro'larla arasındaki en büyük fark bu zaten. Hadi 13 mini'de batarya kapasitesinden dolayı ona 60 Hz ekran konmuştur diyelim. Peki ya 13? Bence en azından 90 Hz reva görülebilirdi. Tazeleme hızı bayağı fark ettiriyor çünkü. Hani 60 Hz kötü bir şey değil ama 120 Hz'i gördükten sonra, o akıcılığı yakaladıktan sonra bırakmak istemiyorsunuz. 60 Hz'den 120 Hz ekrana geçmek, son zamanlarda yeni bir telefona geçmek keyfini en çok vurgulayan, yeni telefon deneyiminde en çok fark ettiren unsur bence. HDR10 ve Dolby Vision destekli, sürekli 800 nit ama duruma göre 1200 nite kadar çıkıyor. Pro'larda sürekli 1000 nit ama emin olun gün ışığı altında dahi pek fark edilmiyor. En nihayetinde OLED bir ekran, renkler capcanlı, siyahlar kömür karısı, Netflix ve YouTube'da içerik tüketmeyi sevenler IPS panelden geçiyorlarsa hali mutlu olacaklar. 5 nanometre mimariliği Bionic A15. Snapdragon 888 Plus Geekbench'te özellikle vurguluyorum. Bionic A14'ün, A15'in değil arkadaşlar ve arada 10-11 ay var çıkış tarihi olarak. Tek çekirdekte %30, çok çekirdekte %10 civarı daha gerisinde. 3.2 GHz'lik 2 Avalon çekirdeği performans ve 1.8 GHz 4 Blizzard çekirdeği tasarruf odaklı. 4 GB RAM'i var. Pro'larda 6 GB, 13'lerde 4 GPU çekirdeği, Pro'larda 5 GPU çekirdeği var. Compute testinde GPU skor farkının bayağı açılmasında vesile oluyorlar. Apple'ın söylediğine göre rakiplere göre %50, A14'e göre %30 daha iyi bir performansı var. Yani Android tarafı maalesef hemen hemen bir yıl geriden seyrediyor. Performans farkından bahsettik, GPU çekirdek farkından bahsettik ama üzülmeyin arkadaşlar, Pro'lar da oyunları 60 Hz oynatıyor. Yani en azından şu an için oyun tarafında Pro ve düz modeller eşit çünkü her oyun 120 Hz destekli değil. Mesela PUBG iPad'de 120 Hz ama iPhone'larda 60 Hz. Geliştiricilerin aksiyon alıp oyunları güncellemeleri gerekiyor. PUBG'de, Call of Duty'de istediğiniz ayarı açın, full-in grafik ayarlarını sabit 60 Hz, 60 FPS alabiliyorsunuz. Ekranın tepki süresi çok çok iyi. Hiç hayaletlenme yok, boyut ve ağırlık olarak yoruculuktan uzak, keyifli akıcı bir şekilde oyununuzu oynuyorsunuz. Telefon ısınıyor ama sürekli elinizin değdiği yerlerde değil ve gözle görülür performans kaybı yaşamıyorsunuz uzun maratonlarda. Kamera tarafında 13 aslında 12 Pro Max'in sensörünü kullandığı için bir takım ayrımlara gidilmiş oldu. Pro'da ana kamera f1.5, 13'te f1.6, geniş açıda Pro f1.8, 13'te f2.4. Aynı kalan şey tüm kameraların 12 megapiksel olması. Dual piksel odaklama var, şaşırma yok ve geçişler pürüzsüz. Bu konuda eskiden Samsung öndeydi, artık Apple önde. Sensor shift var, yani stabilizasyon için sensör toptan hareket ediyor. Adım sarsıntılarını bayağı törpülüyor arka kamerada ama bence bu konuda Samsung kadar iyi değil. S1 Ultra 5G'de tripodda gibi sabit kalıyor ama iPhone 13'lerde çok daha az crop yapıyor. Geniş açı kamerası aynı, 120 derecelik bir kamera. Tahminen Pro'larla aradaki farkı merak ediyorsunuz. Baştan söyleyeyim, en karanlık ortamda dahi pek fark yok. Mini ile fark var. Mini'de çok dibine girerseniz görebileceğiniz üzere az miktarda noise var. Yapay ışık veyahut gün ışığı altında aralarındaki farkı görmek için mercekle bakmanız gerek. Hele ki Instagram, Twitter gibi sosyal medyalarda paylaşıldıklarında uğradıkları sıkıştırmayla birbirlerinden farksız hale geliyorlar. Keskinlik olarak iyi. Keskinlik doğal bir keskinlik. Fotoğraf bol kontrastlı mı işlensin, daha doğal renklerle kalsın mı? Bunu belirleyebiliyorsunuz. ISP bazında ayar yapmış oluyorsunuz yani. Sadece filtre olayı değil. Renk sıcaklığını ise geçen nesillere göre daha dengeli buldum. Ana kamera ve geniş açı kamerası arasındaki renkler ve canlılık anlamında ise fark yok desem yeridir. Gece çekimlerinde fark ediyor. Gece modu da geceyi gündüz yapan bir gece modu değil, o hoş bir görüntü değil zaten. Kaybolan detayları daha belirgin hale getiriyor, olması gerektiği gibi. Çektiğim fotoğraflardan, videolardan hayli memnun kaldığımı söylemem gerek. Mobil fotoğrafçılık anlamında sonrasında YouTube ve Instagram için video çekerken arkadaşlar, beklentilerinizin ötesinde de sonuçlar alabiliyorsunuz. Cinematic Mode tüm 13 ailesinin biliyorsunuz en önemli argümanlarından biriydi lansmanda özellikle. Şu an için 1080p 30fps ile sınırlı olabilir. Evet, 4K 30fps ile arada ham ve paylaşılmış halde belirgin fark var. Ama arkaya sadece bulanıklaştırma atmayıp gerçekten bokeh efektini yaşatabildiği için hoş şeyler ortaya çıkabiliyor. Aslında seneler önce Samsung'da vardı bu ama sadece insan yüzleri için çalışıyordu. Apple'da her şey için çalışıyor. Lens parlaması dediğimiz mesele yine var. Orada bir düzeltme yok. Özellikle gece fark ediliyor. Gün ışığında yok diyebilirim. Video içerik üreten birisi olarak ben Filmic Pro ile başarılı detay çekimleri de alabildim. YouTube'da ana kamera olarak kullanmaya da müsait olduğunu düşünüyorum.
Bir de bu işin sosyal medya tarafı var arkadaşlar. Sadece çektiğimiz fotoğraflara bakarsak Android telefonlarda, iOS telefonlarda çok güzel fotoğraflar çekiyorlar. İşte segmentine göre değişir tabii ki konu ama biz bu fotoğraflara sadece galeride bakmıyoruz. Veyahut çıktısını alıp fotoğraf albümümüze yetiştirmiyoruz. Konu bu olsaydı İki platformda bence eşit. Hatta ve hatta Android'li telefonların bir kısmı fotoğrafta çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ama biz bunları paylaşıyoruz. Bu fotoğraflar paylaşıldığında, insanlar gördüğünde anlam kazanıyor ya bir noktada. Instagram'da paylaşırken ne oluyor? Android telefonlardan paylaştığınızda bu 3000 liralık Android de olur, 15000 liralık da olur. Fotoğraflarda çok çok bir fark yok. Bakın çok çok bir fark yok. Ama videolarda özellikle story paylaşırken mesela video kare saniye düşük, bloklanma var, piksellenme var. Yani fazlasıyla sosyal medya sıkıştırmasına uğruyor arkadaşlar. Ve bu da 15.000 liralık bir Android aldığınızda gerçekten sinirinize dokunuyor. Ben en iyisini aldım diye bakıyorsunuz olaya. Evet, kamera kurulumu aldım da fotoğraf anlamında tekrar söylüyorum, Android tarafında çok daha iyi makineler var. Samsung Galaxy S21 gibi mesela. Bir senedir onu kullanıyordum ben neredeyse. Bir sene olmadı da kullanıyordum yani aktif bir şekilde. Ben platformlar arasında gezen birisiyim arkadaşlar. Şey değil. İşte bir sene Android kullanıyorum. Bir sene iOS kullanıyorum. İşte bir sene S10 Plus. Bir sene iPhone 11. Bir sene S21. Şimdi iPhone 3'lere geçtim. Hani bir platforma bağlı bir insan da değilim. Bunları hep böyle sürekli kullanıyorum. Sevmeseniz bir sene kullanamazsınız. O yüzden aradaki farkları görebiliyorum net bir şekilde sosyal medyada ki günde 4 saat 5 saat ben bazen Instagram kullanıyorum. Yani hastalıklı gibi Instagram kullanıyorum tabiri caizse. O yüzden bu farkı çok net biliyorum arkadaşlar. Android'in yeni güncellemesiyle beraber, büyük güncellemesiyle beraber Instagram'daki kalite kaybını önüne geçeceklerini söylüyorlar. İnşallah olur. İnşallah olur. Çünkü ben Android tarafını da seviyorum ama iOS tarafını da işte bu meseleden dolayı seviyorum. iPhone 13 sosyal medyada paylaşım yaparken arkadaşlar en iyi performans alabileceğiniz şu anda telefonlardan ilk birkaç tanesinden bir tanesi. Hani Pro Max'i, Pro serisini bir tık daha önünde sayarsak durum bu. Ama genel olarak yani paylaştığım fotoğraflara baktığımızda arkadaşlar ki Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Orada canlı canlı o paylaşımları görebilirsiniz. Fotoğraflar net. Videolar sosyal medya sıkıştırmasına uğruyor tabii ki. Galeride kaldığı gibi kalmıyor ama istediğiniz kalitede paylaşılabiliyor yine. Gayet güzel. Kare saniye düşüklüğü yok. Yani işiniz sosyal medyaysa sosyal medyada içerik üretiyor olmanıza gerek yok. Ufak tefek anılarınızı paylaşıyorsanız dahi günlük hayatınızla alakalı iOS telefonlar ve bu telefon özellikle iPhone 13 arkadaşlar oldukça iyi sonuç veriyor. Sosyal medya performansından gayet memnunum. Hatta şunu söyleyeyim, içerik üretme konusu devreye girince insan istiyor ki acaba Pro'sunu mu alsam, orada ProRes var, daha iyi bir başarım alırız gibisinden. Ama emin olun Instagram'da arkadaşlar 13'ün verdiği performans 13 Pro'nun yanında gayet duyurucu ve gayet benzer. Dedim ya sosyal medya sıkıştırması var. İkisi de o sıkıştırmayı uğruyor zaten. O yüzden Pro ile çektiğiniz ProRes videonun farkını anlayabilmeniz çok çok mümkün değil. Evet, kurgu sürecinde ProRes çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Çok daha iyi bir şekilde post prodüksiyonunu yapabiliyorsunuz. Ama emin olun 13'te bence Instagram'da çok çok iyi bir performans sunuyor. Sosyal medya sıkıştırması da devreye girince aradaki farkı hissetmiyorsunuz, görmüyorsunuz bile.
iOS 15.1 ile testlerimi yaptım. Bildirimler güncellendi, kayıtlı kişilerden gelen bildirimlerde fotoğrafları görünüyor ve bildirime ne kadar hızlı tepki verdiğinize göre önemli ve önemsiz bildirimlerin tahminini yapıyor, ayırıyor bu bildirimleri. Odak modu iş, kişisel, uyku şeklinde ayrılabiliyor. İş modunda mesela ofise geçtiğinizi GPS üzerinden biliyor ve sadece önemli kişi olarak seçtiğiniz kişilerden ve uygulamalardan bildirim alıyorsunuz. Uyku modu da benzer şekilde çalışıyor. Uyku rutinini oluşturmak için saatler giriyorsunuz. Uykuyla beraber sağlığınızı da takip ediyor. Yazıları tespit eden sistem öğrenciler için harika. Görsel üzerinden metin kopyalayabiliyorsunuz. Daha önce uygulamalarla da yapılabilen bir şey miydi? Evet, ama artık entegre bir özellik. FaceTime'da çevresel ses modu iyi düşünülmüş bir şey. Emin olun çoğu kullanıcı evlerinde FaceTime'ı arkadaşlarıyla ofis havasını yaşatmak için kullanıyordu ama bir yandan da arkadaşlara gürültü yollamayın diye aktif gürültü engelleme modu getirilmiş. Hepsinden önemlisi FaceTime görüşmeleriniz için artık link oluşturabiliyorsunuz. Android'li telefonlar, Windows'lu bilgisayarlar hiçbir şey indirmeden bu görüşmeye katılabiliyorlar. Sadece link üzerinden. Pandemi dönemi olmasa bence Apple FaceTime'ı farklı platformlarla paylaşmayı düşünmezdi. Ama öncelik kullanıcının konforu diyerek böyle bir atılıma gitmişler. Çok da güzel olmuş. Stereo hoparlör kurulumunda baslar varlar, pek derin değiller. Olması gerektiği kadar varlar diyebiliriz. Biraz daha referans hoparlör gibi çalışıyorlar. Doğruluktan yanalar. Çözünürlük bayağı iyi. Bir telefonda bu kadar olur zaten. Ve çevresel ses, sağ sol yön hissiyatı hayli başarılı. Biraz sessiz ortamda kendinizi diziye filme kaptırırsınız. Şimdi kulaklıklarınızı takın, sesini kendiniz de duyun.
İşin batarya tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar nedir? iPhone 13 mini var, 13 var, 13 Pro var, 13 Pro Max var. Ve kullanım süresi anlamında şöyle bir test uyguluyorum arkadaşlar. Vodafone hatla beraber test ettim. En kötü çeken hatla en iyi çeken hat arasında, yani benim senaryomda Vodafone ve Turkcell, arkadaşlar %20 civarı ekran süresi farkı ulaşabiliyor. Yani kullandığınız hat kullanım süresini çok çok ciddi etkiliyor. %20 nedir ya? Sonrasında hücresel veri açık, otomatik ekran ışığı açık arkadaşlar. GPS, bu tür konumlama bilgileri, her şey açık. İnternette surf yapıyorum. Sonrasında alışveriş sitelerinde geziyorum. Sosyal medyada bazen 4-5 saat vakit geçiriyorum. Özellikle Instagram'da arkadaşlar. İş icabı ve sorduğunuz sorulara cevap vermek amacıyla orada bayağı vakit geçiriyorum. Bir yandan bir şeyler çekip paylaşıyorum yine arkadaşlar. Bol bol fotoğraf ve video test icabı çektim, attım. Sonrasında testler bittikten sonra da bol bol fotoğraf ve video çeken birisiyim. Yarım saat civarı telefon görüşmesi yaptım ve 45 dakika civarı da oyun oynadım arkadaşlar gün içerisinde. Böyle bir kullanımla beraber, yani her işi telefonla yaptığınız bir senaryoda, ben mümkünse telefondan halletmeye çalışıyorum işlerimi arkadaşlar. 7-8 saat arası ekran süresi elde edebiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Günü rahatlıkla tamamlayabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki gün içerisinde gidip 2-3 saat oyun oynarsanız bu telefonun bataryasını çok daha hızlı bir şekilde tüketebilirsiniz. Ama benim senaryomdaki yoğun bir senaryodur arkadaşlar. Bu telefon günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Hatta yattığınızda bir %15 civarı daha bataryanız olmuş oluyor. Ve bu telefonla 13 mini arasındaki en büyük fark aslında batarya arkadaşlar. Çok merak ediyorsunuz, biliyorum aradaki fiyat farkı sizi engelliyor olabilir 13'e geçmek için. Çok normal ama ne oluyor mesela iPhone 13 mini sabahleyin 8'de 9'da başladınız, işte işe başladınız, mesainiz başladı. Akşamleyin de döneceksiniz değil mi? Akşam 7 civarında 13 mininin şarjı tamamen sıfırlanmış oluyor. Ama 13 arkadaşlar dediğim gibi yattığınızda dahi, akşamleyin yattığınızda dahi bir %10, %15 ile beraber sizi karşılamış oluyor. Dolayısıyla 13 mini ile 13 arasındaki en büyük fark batarya. Emin olun diğer konularda birbirleriyle çok çok benzeşiyorlar. Yani birbirlerinden farkı yok desem yeridir. Ufak nüanslar var. Ama durum bu. Bu telefon powerbank düşündürtmeden gün boyu size hizmet veriyor. Ama 13 mini yani diyor ki yine sen yanına küçük bir powerbank al ya dedirtiyor.
Telefon 5G destekli, ultra geniş band desteği de var, Wi-Fi 6 var, menzil stabilite, airdrop hızı mesela sorunsuz. Mac Mini'me bütün fotoğraf ve videolarımı yedekliyorum ben. Kabloyu takayım da hızlı yapsın dedirtmedi hiç. Bluetooth 5.0 var, eldek desteği yok mesela. Eldek destekli bir kulaklıkla AC ile bağlanınca aradaki farkı duyuyorsunuz arkadaşlar. Yatsınamaz bir gerçek. Apple iPhone 13. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 12.000 liradan başlıyor. Ben 1000 lira daha verir 256 GB olanını alırdım açıkçası. Bir defa boyut anlamında 13 Pro Max'e göre gayet kolay kontrol edilebilir bir halde. Sosyal medyada, Instagram'da hikaye atarken kalite kaybım minimum seviyede kalıyor. Takipçi arkadaşlara çok daha kaliteli görsel ve videolar sunabiliyorum ki benim için Instagram'ın iyi çalışması çok çok kritik bir mesele. Instagram için Pro alsak mesela dediğinizi duyar gibiyim ama net bir şekilde söylüyorum, Pro Instagram'a fazla. Gerek yok. 13 alıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Keşke ProRes de olsaydı diyorsunuz belki ama emin olun stok kamera uygulamasından da güzel şeyler alabiliyorsunuz. Filmic Pro kullanırsanız arkadaşlar YouTube kameranız haline getirebilirsiniz. ProRes hayatı içerik üretmek olan birinin işine fazlasıyla yarar ama Pro satın alan kullanıcı dahi, çoğu kullanıcı dahi ProRes'den belki de bir haber geziyor olacak. Her yönden gayet doyurucu iPhone 13'ü alıp arkadaşlar arkanıza yaslanabilirsiniz.
Evet, böylelikle sizlerle beraber Apple iPhone 13'ü incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim bu telefonla alakalı değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen bana Instagram hesabım üzerinden erişin arkadaşlar. İstediğiniz soruyu sorun, ben vaktim olduğunca sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.